Ayrım 11. Sayfa 111. Bölüm 5. Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Örgütleri. A. İstanbul'daki Kadın Örgütleri. 1. Meşrutiyet Devrimi'nden devralınan miras. Osmanlılar'da ilk kadın derneği Fatma Aliye Hanım ve arkadaşları tarafından 1896'da Muhadenet-i Nisvan adıyla kurulmuştur. Amacı Rumeli sınırındaki askerlere kışlık yiyecek sağlamaktır. 1908'de gene Fatma Aliye Hanım tarafından Cemiyet-i İmdadiye kurulmuştur. Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyeti Hayriyesi ve İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi de 1908'de kurulan örgütlerdendir. Halide Edip'in önderliğindeki Teali-i İslam Cemiyeti'nin kurulduğu yıl ise 1909'dur. Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine, sayfa 85. Çakan'ın anlattığına göre kadınları sosyal hayata alıştırmak için kurulan dernek, kadın ve erkeklerin aynı salonda toplanmasını sağlayarak bu işe öncülük yapmıştır. Derneğin aydın kadınları konferanslar da vermişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle bu dernek de sönmüştür. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, sayfa 87. Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler kitabının birinci cildinde ikinci meşrutiyet döneminde kurulup çalışan dernekleri anlatırken bir kısmının yalnızca adını anmaktadır. Sayılarını bile kesinlikle bilmiyoruz dediği kadın örgütlerinden 14'ünün adı verilmektedir. Cahit Çaka bu arada ömürleri 1 ile 2 hafta süren bazı kadın cemiyetlerine rastlarsak da anılmaya değer bir faaliyetleri yoktur demektedir. Cahit Çaka, sayfa 37. Nezihe Muhittin de bir kısmında kurucu ve başkan olduğu derneklerin adını sıralıyor. Ayşegül Baykan Selma Ötüş, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 136. Bunların adları şöyledir. Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi, Donanma Cemiyeti Hanımlar Şubesi, Esirgeme Derneği, Hilal-i Ahmer Hanımlar Darüssenası, iş yurdu. Şehit Ailelerine Yardım Birliği. 1918'den sonra bu derneklerden yalnızca Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi ile Hilal-i Ahmer Kadınlar Cemiyeti'nin adı Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi olarak geçmektedir. Adı verilen diğer 12 derneğin mütareke dönemine kadar varlıklarını sürdüremedikleri anlaşılıyor. Derneklerin üye sayılarının son derece az olduğu görülüyor. Bir kısmının merkezi Selanik'tedir. Yukarıdan, hükümet tarafından kurulmuşlardır ve İttihat ve Terakki'nin himayesi altındadırlar. Derneklerden bir kısmı doğrudan doğruya kadın haklarını savunmak amacıyla kurulup çalışmış, diğer bazıları ise kadınlara iş bulmak, kadınların toplumsal yaşamdaki yerlerini güçlendirmek, askerlere yardım toplamak gibi amaçlarla kurulmuş ve çalışmışlardır. Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasi Partiler, Cilt 1, sayfa 476. Doğrudan doğruya kadın haklarını savunmak için kurulan ilk dernek Osmanlı Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. 1913'te kurulduğu anlaşılan bu dernek genel merkez olarak Kadınlar Dünyası'nın bürosunu kullanmaktadır. Kadınlar Dünyası'nın yazdığına göre, saygıdeğer Osmanlı kadınları her gün gelerek derneğe üye olmaktadırlar. Derneğin 3 amacı vardır. 1. Kadınların dışarı kıyafetinin düzeltilmesi. 2. Çalışma hayatının canlandırılarak kadındaki yoksulluğun azaltılması. 3. Kadınların kültür düzeyinin yükseltilmesi. Kadınlar Dünyası gazetesinin 60. sayısından sonra dernek hakkında bilgi verilmekte ve kadınların bu derneğe üye olması istenmektedir. Bu derneğin günden güne artan üyeleri bize pek büyük yükselme ve ilerleme umutları veriyor denilmektedir. Kadınlar Dünyası sayı 65, 7-6-1913 ve sayı 69, 11-6-1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 27, Aralık 2001, sayfa 48. Devrim Avrupa'sından ve Rusya'daki Türkçülük ve halkçılık akımlarından esinlenerek girişilen Meşrutiyet dönemi kadın hareketi İstanbul ve Selanik gibi kentlerle sınırlı kalmıştır. Bu dönemde İttihat ve Terakki'nin kadınlığı yükseltmek ve özgürleştirmek için verdiği çaba azımsanamaz. Bu çabaların geleneksel toplumsal hayatın sürdürülmesinden yana olan kuvvetler tarafından engellenmek istendiği açıktır. Gene de Tuna'ya mütareke dönemine ulaşıldığı zaman sorunun en ağır yönlerinin hiç olmazsa kent düzeyinde çözüldüğünü belirtmektedir. Tuna'ya, Cilt 1, sayfa 478. Köylü kadınlara gelince onların üretim hayatına katılmaları, sokağa özgürce çıkabilmeleri ve benzeri konularda dernek kurmaya gerek yoktur. Onlar zaten erkekleriyle birlikte üretimin içindedirler. Müdafaa-i Hukuku Nisvan Cemiyeti üyesi Bedriye Osman Hanım'ın telefon şirketine girmek için yaptığı başvuru bir hayli uğraş gerektirmiştir ama Ziraat Mükellefiyeti Kanunu'nda 14 yaşındaki kızların da ekim ve nadas yapmak üzere hükümetçe mükellef tutulabileceği kabul edilmiştir. Tuna'ya cilt 1 sayfa 478. Kadın hakları konusundaki esas tartışma şehirli kadın üzerindendir. 2. Milli Kongre'de Kadın Örgütleri. Mütareke başlangıcında İstanbul'da bir kısmı mütarekenin açtığı yeni dönemde kurulduğu anlaşılan sayısı azımsanamayacak kadar kadın örgütü vardır. Ateşkes Antlaşması'nın yarattığı tehlikelere, devletin çökertilmesine ve milletin haklarının yok edilmesine, Türkiye topraklarının işgal altına alınması girişimlerine karşı İstanbul'da ilk örgütlü toparlanma olan Milli Kongre, Ateşkes Antlaşması'ndan yaklaşık bir ay sonra 29 Kasım 1918'de kurulmuştur. Talim ve Terbiye Derneği'nde ilk kongresini yapan oluşuma 52 parti ve dernek katılmıştır. Bunlar arasında kadınların kurup yönettiği veya kadınlar için kurulmuş olan derneklerin sayısı 13'tür. Zihnioğlu bu kongreye çok sayıda kadın örgütünün kadın delegeleriyle ve tam temsil gücüyle katıldığını yazmakta ve bu kadınlardan birinin de Nezihe Muhit'in olduğunu belirtmektedir. Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 93. İnci dergisi, daha düne kadar hayata iştirak ettirilmeyen ve memleketin mukadderatı ile ilgili değilmiş gibi toplumsal sorunlarda ilgili görünmeyen kadınlarımızın, bu defa milletin hayat ve çıkarlarını savunma ile meşgul olacak olan bu kongreye birer delege gönderdiklerini, milletin geleceğine ait olan mesaide erkeklerle el ele verdiklerini, bu durumun kadınlığın toplumsal hayatta kazanmakta bulunduğu yeri göstermekte olduğunu yazmıştır. İnci, sayı 1, 1-2-1919, sayfa 2'den, Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 93, Yaraman, sayfa 90. Milli Kongre'ye katılan kadın dernekleri şunlardır. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, Cemiyeti Hayriye-i Nisvaniye, İstihlak-ı Milli Kadınlar Cemiyeti, Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi, Himaye-i Etfal Kadınlar Merkezi, İslam Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, Biçki Yurdu, Musiki Muhipleri Hanımlar Cemiyeti, Kadıköy Hanımları Müdafaa-i Milliye Merkezi, Asri Kadın Cemiyeti, Darül Muallimat Cemiyeti, İnas Darül Fünun Cemiyeti, Ticaret Mektebi İnas Cemiyeti. Tuna'ya, Türkiye'de Siyasi Partiler, Cilt 2, sayfa 150. Zekai Güner, Orhan Kabataş, Milli Mücadele Dönemi Beyanname ve Basımı, sayfa 93. Bu ikinci kaynakta bazı yanlışlıklar vardır. Muzaffer Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Cilt 1, sayfa 149. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı 21, sayfa 5. Yaraman bu listeye Bilgi Yurdu, Müdafaa-i Hukuku Nisvan Cemiyeti, Üsküdar Biçki Yurdu'nu da ekliyor. Resmi Tarihten Kadın Tarihine, sayfa 90. Çok sesli siyasal yaşam anlamında demokrasinin beşiği olarak tanınan İngiltere'nin o yıllarda Türkiye'deki görevlilerinin yurtsever kadın örgütlenmesinden tedirgin oldukları anlaşılmaktadır. İngiliz Haber Alma Servisi'nin İstanbul Şubesi'nce hazırlanan ve 30 Temmuz-5 Ağustos 1920 tarihlerini kapsayan ve Yüksek Komiser Rubick tarafından 16 Ağustos 1920 tarihli raporuna ek olarak sunulan istihbarat raporu özeti, kadınların ve kadın örgütlerinin çalışmalarına ayrılmıştır. Buna göre kadın örgütleri Enver Paşa'nın kız kardeşi yakınlarından olan iddiaçılarla birlikte yeraltı çalışması yürütmektedir. Bu çalışma 1920 Mayıs'ında kurulan Türk Kadın Derneği ile ilişkilidir. Bu dernekte Türk polisinin eski şefi Azmi Bey tarafından Rodos'ta kurulan ve bütün kadın topluluklarını ve dernekleri yöneten iddiatçı bir dernekle ilişkilidir. Bunların hepsi de yardımseverlik maskesi altında politik amaçlarla kullanılmaktadır. Türk kadınları Türkiye'de ve Avrupa'da Mustafa Kemal lehine siyasi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetler Enver Paşa'nın kız kardeşi Halide Edip ve Avrupa'da eski baş vezir Said Halim Paşa ailesinden Nimet Muhtar Hanım tarafından yönetilmekte ve Türk Kadınlar Cemiyeti'nin bunda büyük rolü bulunmaktadır. İstanbul'daki dernek polis tarafından dağıtılmışsa da önemli üyelerinden hiçbiri tutuklanmış değildir ve faaliyetleri de kesilecekmiş gibi görünmemektedir. Bilal N. Şimşir. İngiliz Belgelerinde Atatürk. Cilt 2, sayfa 273. Rapor İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir. Tunaya'nın kitabında Türk Kadınlar Derneği'ne rastlanmamaktadır. Başka bir kaynakta adı geçmeyen ve Kurtuluş Savaşı yıllarında ne yaptığı belli olmayan Esirgeme Derneği'nin ise varlığını 1921 yılında devam ettirdiği, Mustafa Kemal'in bu derneği Ağustos 1921'de verdiği bir yanıttan anlaşılıyor. Buna göre Mustafa Kemal Paşa'ya Türk Hanımları Esirgeme Derneği tarafından özel olarak imal ettirilen bir sancak gönderilmiş. O da bu hediyeden ve bu vesile ile gösterilen vatanperverane hissiyattan dolayı en içten teşekkürlerini sunmuştur. İkdam sayı 8770, 13-8-1921'den Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 11, sayfa 363. 3. Asri Kadınlar Cemiyeti. Müjgan Cumbur, Asri Kadınlar Cemiyeti'nin milli mücadeleden önce kurulmuş olduğunu yazmaktadır. Müjgan Cumbur, Milli Mücadelede Kadın Dernekleri, Milli Mücadelede Türk Kadını, sayfa 33. Nezihe Muhittin bu derneği ortaya çıkmaları ile kapanmaları hemen hemen aynı tarihe rastlamıştır dediği dernekler arasında saymaktadır. Ayşegül Baykan, Belma Ötüş, Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 136. Asri Kadınlar Derneği yapmak istedikleri miting ertelenince üniversiteli kızlarla, kız üniversitesi öğrencileriyle birlikte 19 Mart 1919 günü Fatih Türbesi önünde toplanarak bir anma toplantısı yapmış ve İtilaf Devletleri'nin tutumunu protesto etmiştir. İkdam 29.3.1919, Memleket 29.3.1919. 28 Mart 1919 günü bu derneğin çağrısı ile Milli Talim ve Terbiye Derneği'nde kadın derneklerinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Yeni Gazete'nin haberine göre bu toplantıya 12 kuruluş katılmıştır. Toplantıda ABD Başkanı Wilson'a ve Uluslararası Kadın Derneği'ne bir muhtıra gönderilmesi kabul edilmiş fakat bu konudaki görüşmeler bitmemiştir. 1 Nisan 1919 günü yeniden toplanılması kararlaştırılmıştır. Yeni Gazete'nin itirazı. Bu haberi veren Yeni Gazete'nin toplantının Talim ve Terbiye Cemiyeti'nde yapılmasından toplantıya Türk Ocağı ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin ve henüz bir dernek kurulduğu bilinmeyen Kız Üniversitesi öğrencilerinin çağrılmasından rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır. Bu dernekler henüz iddiaçıların elindedir. Gazete, Wilson'a her gün çeşitli milletlerden muhtıra gönderildiğini, gönderilecek bu muhtıranın belki 1001. muhtıra olacağını ve bu konuda geç kalındığını ileri sürmekte, öte yandan kadınların ayrıca muhtıra göndermesine gerek olmadığını, başka derneklerin gönderdiği muhtıraları imzalamalarının yeterli olduğunu savunarak, bir selamlıktan bir haremden ses çıkarmaya hacet olmadığı tavsiyesinde bulunmaktadır. Yeni Gazete, Uluslararası Kadın Derneği'ne Türk kadınlığı olarak başvurulmasına da karşıdır. Gazeteye göre böyle bir başvuru, bugünkü heyecanların, galeyanların, Turan ülkülerinin sevkiyle olmamalıdır. Dünya yüzündeki bütün kadınların haklarını korumaya çalışılmalıdır. Türk kadınlığı, İngiliz kadınlığı, Fransız kadınlığının değil, bütün dünya kadınlığının yükselmesine çalışılmalı, Türk kadınları da bu çalışmalara katılmalıdır. Yeni Gazete, sayı 1684-120, 33-1919, sayfa 1, Hanımların Cuma günkü toplantısı. Yeni Gazete'nin bu tutumu günümüzde Batı kaynaklı feminizm akımının yurt savunmasına ilgisiz, Batı ile bütünleşmiş kadın hakları savunuculuğunu andırmaktadır. Gazetenin daha o tarihte küreselleşenlerden olduğu anlaşılmaktadır. Asri Kadınlar Cemiyeti Katibi Umumiliğinin genel yazmanlığının 22 Nisan 1919 günü yayımlanan bir ilanında derneğin önderliğinde Türk Kadın Cemiyetleri tarafından Uluslararası Kadın Şurası'na iletilmek üzere hazırlanan muhtıranın tamamlandığı ve son bir toplantı yapıldığı, imzadan sonra doğrudan doğruya Şura Başkanı Ledri Alberini'ye gönderileceği duyurulmaktadır. Ati, sayı 464-82, 22-4-1919, sayfa 3. Dernek bundan bir ay sonra İzmir'in işgali üzerine 18 Mayıs 1919'da üniversitede yapılan toplantıya katılmıştır. 20 Mayıs 1919 günü Üsküdar Doğancılar'da yapılan mitingde konuşanlardan Sabahat ve Naciye Hanımlar dernek üyesidirler. Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya kadar, cilt 1, sayfa 251. Dernek 19 Ağustos 1915'te yani 4 yıl önce ölen aydınlanmacı şair Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünde yapılan anma toplantısını Edebiyat Fakültesi Öğrenci Derneği ile birlikte düzenlemiştir. O gün üniversitenin bütün erkek ve kız öğrencileri Fikret'in Eyüp'teki mezarına gitmişlerdir. Aşiyan'da da bir anma toplantısı düzenlenmiştir. Yeni Gazete Sayı 1823-259 28-1919 İkdam Sayı 8093 28-1919 Tarık Sayı 30 19-8-1919 Dernek 12 Ocak 1920 günü açılan son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne gönderdiği telgrafta bu açılışı kutlamıştır. Mahmut Goloğlu 3. Meşrutiyet Sayfa 55 Zeki Çelik, Asri Kadınlar Cemiyeti ile Hilal-i Ahmer Kadın Kolları özellikle askere yiyecek sağlanması ve ordunun sağlık hizmetlerinde çalışmışlardır demekle birlikte derneğin böyle bir çalışması görülmüyor. Zeki Çelik, Milli Mücadelede Müdafaa-i Hukuktan Halk Fırkasına Geçiş 1918-1923 Sayfa 144 4. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İş Hayatında Kadın Bu dernekten ve Türk Çalıştırma Derneği'nden söz etmeden önce mütarekede çalışma hayatındaki kadının yeri konusunda bazı bilgiler vermekte yarar vardır. Bu dönemin basınında kadınların çalışma hayatındaki yeri ve bunun nasıl artırılacağı ile ilgili yazılar eksik olmamıştır. Osmanlı toplumunda zaten iş hayatı içinde olan köy kadınları dışında çeşitli dokuma tezgahlarında ve fabrikalarda kadın işçi çalışmaktaydı. Daha 1864'te Bursa'da bir dokuma tezgahında 100, 1907'de ise bu kentte 16 iplik fabrikasında 20 bin iplikçi kadın çalışmaktaydı. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda 250 bin işçiden 70-75 bininin kadın olduğu belirtilmektedir. 1913'te dokuma sanayinde el emeğinin yarısından fazlasını kadın ve çocuklar karşılamaktaydı. Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine, sayfa 98 ve devamı. Aynı yıl konserve yapımında da 67 erkeğe karşılık 194 kadın işçi vardı. 1915'te İstanbul ve İzmir'de iki tütün fabrikasında çalışan kadınların sayısı erkeklerden fazladır. 1086 kadın, 1026 erkek. 1918'de İstanbul'da hanımlara mahsus eşya pazarı Osmanlı Anonim Şirketi açılmıştır. Bu pazarda kadınlar kendi ürettikleri malları satıyorlardı. Yeni Gazete, savaş sırasında erkeklerin cepheye gitmesiyle devlet dairelerindeki boşalan yerlere kadınların alındığını, bunların gece gündüz çalışarak görevlerini en iyi bir biçimde yaptığını, şimdi savaşın bitmesiyle işsiz kalan erkeklerin yerleştirilmesi için kadınların bu görevlerine son verilmek istendiğini yazarak bunun yanlış olacağını belirtmektedir. Çünkü çeşitli cephelerde savaşan erkek nasıl olsa iş bulabilecektir ama işten çıkarılan kadınların yeniden iş bulması zor olacaktır. Yeni Gazete, sayı 1642-79, 16-2-1919. Müesseselerimizde kadın. İstiklal'de Yusuf Razi, imalathanelerde, reji, tütün ve hereke fabrikaları gibi sanayi işletmelerinde eskiden beri çalışan kadınların azımsanamayacak sayıda olduğunu, son yıllarda görülen yeniliğin Hilal-i Ahmer'de ve şehirdeki bazı dükkanlarda, özellikle postane hatta bakanlıklar gibi resmi dairelerde işe girmiş olmaları bulunduğunu anlatmaktadır. Yazıya göre, kadınlar işlerinde liyakat göstermişlerdir. Ne var ki devlet dairelerinde kadınlara maaş vermenin caiz olmadığını ileri sürenler vardır. Onlara ödemeler ücret veya gündelik adıyla yapılmaktadır. Kadınların uğradıkları haksızlıkların önüne geçmek için onların haklarını savunan dernekler kurmak, bunun için bazı önlemler almak gereklidir. Avrupa ve Amerika'daki kadıncılık, feminizm hareketlerinin hedeflerini taklit etmek yerine öncelikle kızların eğitimine önem verilmelidir. Kadınların her biçimde saldırıdan korunması, ticaret ve sanayide erkeklerin yaptığı her işi yapabilecekleri kabul edilerek engel çıkarılmaması gerekir. Bu gibi önlemlerden en çok halk tabakaları yararlanacaktır. Yazar, yüksek tabaka mensuplarının da bu gibi çalışmalara katılmalarını istemektedir. Yusuf Razi, Harpten Sonra Kadınlar, İstiklal, Sayı 105, 8-4-1919, Sayfa 1.